Ayrım 8.
Onunla doğrudan konuşabilmek için odama bağlattığım özel telefonumun numarasını söyledim. Aklında tutabilecek misin? Evet. Bir çare bulurum ben. Birkaç gün sonra beni bu telefondan ara. Arayabilir misin? Çalışacağım. Sakın üzülme. Bunu da atlatırız. Teyzene boyun eğmiş görün. Oyalanmadan eve dön. Peki. Bütün gün odamda dolandım. Başımız kötü derde girmişti. Ancak geçici bir çözüm bulabildim. Sabah evine en yakın postanede bir posta kutusu kiraladım. İki anahtardan birini bir zarfa koydum. Her aksi olasılığı dikkate alarak üzerine Şirin'in adını yazıp görevliye verdim. Beni de kullanıyor artık. Ne yapsın adam? Sen babamın avukatı mısın? Hayır, vefalı bir hayranıyım. Ben uzunca bir yolculuğa çıkıyorum dedim. Kızımı göremeyeceğim. Kendisi ya da bir arkadaşı uğrayacak. Zarfı verirseniz çok sevinirim. Tabii bu küçük memurcuğu sevindirmeyi de ihmal etmedim. Gece bir mektup yazmıştım, kutuya bıraktım. Ertesi günü bakkaldan aradı. Hızla gerekli bilgiyi verdikten sonra kutuda bir mektup bulacaksın dedim. Oku ve yok et. Tamam Bingülcüğüm, teşekkür ederim, öpüyorum. 3 gün sonra da onun ilk mektubu geldi yayın evine. Sevgili hocam, şimdi gece yatak odama kapandım, bu mektubu yazıyorum. Posta kutusunun anahtarını aldım, ilk mektubunuzu da, ama yok etmeye kıyamadım. Bana güvenin, kimsenin eline geçmez. Bugün sizden habersiz müthiş bir iş becerdim. Beremi kaşlarıma kadar indirip Mahut Kara gözlüğümü taktım, postaneden çıkıp Ar Yayın ve Kitap Evini görmeye geldim. Burada heyecanlı bir fanfar müziği girer. Tarararam. Canım hocam, zevkinize hayran oldum. Hayalimdekinden 1000 kat güzel. Kalabalığa karışıp bütün rafları, sergileri, sevinç çığlıkları, davullar, ziller, trompetler ve zafer toplarının eşliğinde gezdim. Size rastlamak umuduyla kitaplar arasında dolanıp durdum. Ama teyzemi azdırmamak için dönmek zorundaydım. 3 kitap alıp kös kös evin yolunu tuttum. Her gece sizin için dua ettiğimi bilirsiniz. Bu gece daha uzun dua edeceğim. Birçok güzel dilekte bulunduktan sonra da şöyle yakaracağım. Güzel Allah'ım, hocamı sevdiklerinden, sevenlerini de ondan ayırma. Bu dua ile geleceğimi güven altına aldıktan sonra artık ayrılık günlerine dönebilirim. Tarsus'a bizi bu kez şoför götürdü. Gece İpek erkenden uyuyunca yalnız kaldık ve teyzem gürlemeye başladı. Söylediklerini benim için kullandığı bazı sıfatları atlayarak şöyle özetleyebilirim. Senin üzerinde annenden çok emeğim var. Evlendim, çocuğum olmadı. Büsbütün sana düştüm. İpek'i de canım kadar sevdiğimi bilirsin. Size gelmemi istediğin zaman bir saniye bile düşünmedim. Kocanı da sevmeye başlamıştım. Ama sana el kaldırdığından beri o adamdan nefret ediyorum. Hocam, bu olayı size utandığım için üstü kapalı aktarmıştım. Verdiğim söze uyarak gerçeği böylece açıklamış oluyorum. İpek olmasa bu evde 1 dakika bile kalmazdım. Çünkü babası birkaç gün bir yere gitse huzuru kaçıyor, babasını dehşetle arıyor. Kıza vurmuş ha? Yine tam açıklamıyor. Belki sadece el kaldırmıştır. Ne fark eder? Sen niyete bak, hayvan herif. Evinizden çıkıp gidecektim. Hastalandın. Gidersem senin de ayrılacağından korktum. Çocuğa yazık olacaktı. Bunları düşünerek kaldım. Kocanın tehditlerine rağmen hocanla telefonlaşmaya başladın. Biraz avunursun diye hoş gördüm. Zaten havadan sudan konuşuyordunuz. Böyle küçük ve masum kaçamaklar büyük patlamaları önler. Üstelik korkak, ürkek, utangaç bir kızsın sen. İleri gitmez, zamanla durulursun. Bu olay da sona erer diye hesapladım. Hesabım tutmadı. Değişmeye, kanatlanmaya başladın. Rahmetli enişten, acele etme derdi. Ben de acele etmedim. Sabırla bekledim. Son gece artık hükmümü verdim. Sen delisin. Bu işin nereye gideceği belli. Sonra ne olacak? Bir süre sonra ya o hevesini aldığı için seni bırakacak, ya sen ondan bıkacaksın, ya da biri fark edecek, rezil olacaksın. Günaha girdiğinle kalacaksın. Ayılınca kendinden utanacaksın. Kocan beni ilgilendirmiyor. Ona bir şey söyleyecek değilim. Benim derdim seninle. Ne bu günahın vebalini taşırım, ne bu suça ortak olurum. Bil ki kendini harcamana asla izin vermeyeceğim. Allah'ın çetin kullarından Ömer Hayyam bir rubaisinde aşağı yukarı şöyle demiş. Günah olmasa Allah'ın rahmeti neye yarardı? Ben de böyle düşünüyorum. Üstelik hangi günah Allah'ın rahmetinden daha büyük olabilir ki? Yoksa koca hayyamda, küçücük bende yanılıyor muyuz? Yaz boyunca didişip durduk. Dönüşümüzü elinden geldiği kadar geciktirdi. Gelmeden önce de bir daha sizinle konuşmayacağıma, sizi görmeyeceğime yemin etmemi istedi. Allah'tan İpek'in üzerine yemin ettirmiyor. Yeminimi tutmazsam kıza bir şey olur diye korkuyor herhalde. Ben de tabii içimden gerekli önlemleri alarak yemin ettim. Döndüğümüzden beri kuşku içinde beni gözlüyor. Durup durup Agatha Christie'nin amatör dedektifi Bayan Bilmem Kim gibi sorguya çekiyor. Telefon çalsa benden önce açmak için yuvarlanırcasına koşuyor. Bu trajikomik durum ilgi ve bilginize arz olunur. Güzel sözleriniz için yürekten teşekkür ederim. Duygularınıza tek sözcükle yanıt vereceğim. Ben de. Sevgi ve saygıyla ellerinizden öperim. A. Nokta. Dışarı çıkabildikçe bir yerlerden telefon ediyor. Kısa ve kapalı konuşuyor. Birbirimizin sesini duyuyoruz. Aradığı yere göre amcası, yengesi, arkadaşı, terzisi ve benzeri oluyorum. Bu gülünç baskının kızcağızı bunaltacağından korkuyordum. Aksine bu durumu eğlenceye dönüştürdü. Benden daha dirençli olduğu kesin. Kararlı bir kadını yenmek mümkün mü? Mektuplarını da hiç aksatmıyor. Saklayacağını söylediği için mektuplarımı notların şifresiyle yazacağım. Şifre anahtarını yolladım. Benim sevgili hocam. Teyzem kurduğu baskı rejimini yürütmek için şiddetle çabalıyor. Ama hayatı her yönüyle denetim altına kim alabilmiş? Bütün benzerleri gibi bocaladıkça baskıyı artırıyor. Ev dışı işleri bir başkası olmadığına göre ister istemez yine bana yaptırmak zorunda. Bu zorunluluğu giderecek bir çare bulamadı. Bu yüzden her sokağa çıkışımda yemin tazeletiyor. Azıcık geç kalsam başımın etini yiyor. Kuşkulanmasın diye oyalanmadan geri dönüyorum. O yüzden sizinle ancak iki satır konuşabiliyorum. Yeni adet çıkardı. Geç saatlere kadar salonda oturuyor. Ama canınızı sıkmayın. Hep böyle gidecek değil ya. Elbet bir çözüm bulacağım. Ne kız, karınca azmiyle yürüyor. Bir gün aşk ihtilaldir demiştiniz. Bu sözün anlamını şimdi anlıyorum. Aşk gelince gerçekten yeni bir dünya kuruluyormuş. İçimde varlığından haberli bile olmadığım yeni duygular keşfediyorum. Eskiden göl balığıydım, artık akıntıya karşı yüzen bir sazanım. Teyzem sık sık kocasını aldatan, tanımadığım bir kadından söz açıyor. Belki de beni ıslah etmek için uyduruyor. Zavallı kadıncağıza verip veriştiriyor. Hiç alınmıyorum. Çünkü kendimi aldatan bir kadın olarak görmüyorum. Aldatmak sanıyorum ki bir insanın biriyle birlikte yaşarken sırf ten zevki, eğlenmek ya da çıkar için başka biriyle birlikte olmasıdır. Aşk bütünüyle başka bir şey. Onun yasaları çok farklı. Kendine özgü bir ahlakı var. Düşünüyorum, bir insanın başka bir insan üzerindeki hakkı ne kadardır, nereye kadardır? Bir insan, bir başka insanın tüm varlığı üzerinde, yani bedeni, ruhu, aklı, kalbi, vicdanı, hayalleri, umutları ve emelleri üzerinde hak iddia edebilir mi? Bunlar bir nesneymiş gibi, kim olursa olsun, bir başkasının mülkiyet konusu olabilir mi? Üstelik her insanın içinde birçok kişi, birçok kimlik var. Hepsini birden kim mülkiyetine geçirebilir? Ukalalığımı bağışlayın. Şifre anahtarını aldım. Harikasınız. Artık bu güven içinde daha uzun yazacağınızı umut ederek seviniyorum. Yoksa teyzem bir takım yasaklar getirmekle bize iyilik mi yaptı ne? Yine arabamı çarptım. Öpüyoruz sizi. A nokta ve A nokta. Karakış mektuplaşarak ve telgraf üslubuyla konuşarak geçiyor. Kocası olacak zevksiz zorbadan Bay Yumuşak G diye söz etmeye başladı. Hınzıra bak sen, Yumuşak G. Olmasa da olur. Tatara titiri bir harf. 22 Ocak 1964 günü her şeye rağmen birbirimizi görmeyi başardık. Saat 10 ile 11 arası aynı kaldırımı izleyerek o Sıhhiye'den Kızılay'a yürüyecekti, ben Kızılay'dan Sıhhiye'ye. Saat 10'u zorlukla bekledim. Hava soğuk, kar serpeliyor. İki yanımdan telaşlı insanlar akıyor. Kararlaştırdığımız yere kadar yürüdüm, yoktu. Evden istediği saatte çıkmayı başaramamıştı demek ki. Kim bilir kaç kez heyecan içinde gidip geldim. 11'e doğru göründü. Ağır ağır geliyordu. Birbirimize yaklaştık. Gözleri aşkla doluydu. 50 adım uzaklaştıktan sonra dönüp birbirimize doğru bir daha yürüdük. Kalabalık arasında yeniden belirdi. Herkes silindi. Yalnız o kaldı dünyada. Bakışlarımız son kez kucaklaştı. Yanımdan zaman gibi geçip gitti. Bu son turdu. Geri dönüp arkasından yürümeye başladım. Ne zarif bir başı, bedeninin ne hoş bir dökümü, ne güzel bir yürüyüşü vardı. Özlem ve her şeye isyanla titriyordum. Başını döndürüp omuzunun üzerinden bir an bakıp veda etti. Eve vaktinde yetişmek için çaresiz hızlanarak kalabalığın içinde eriyip kayboldu. Ben de akıntıya kapılıp sürüklendim. Öğleden sonra özel telefonum çaldı. Hocam, birden ferahladım. İyi ki aradın, boğuluyordum. Binlerce insanın ortasında yapayalnız kalınca, neyse, bir şey mi oldu? Teyzem banyoya girdi. Bu fırsattan yararlanıp size bir şey söylemek istedim. Söyle. Sizi seviyorum, sizi seviyorum, sizi seviyorum, sizi seviyorum, sizi seviyorum, sizi seviyorum. Soluk aldı. Oh, söylemesem patlardım. Öyle güzel bakıyordunuz ki, az kaldı her şeyi göze alıp boynunuza sarılacaktım. Korkmayın, korkmayın. Daha neler geçiyor bizim içimizden ama hiçbirini yapmıyoruz. Eyvah, teyzem çağırıyor. Sakın bizi unutmayın. Telefonu öpüp kapadı. Kışı banka, market, araba tamirhanesi gibi yerlerde anlık karşılaşmalar ayarlayarak geçirdik. Ama böyle kısacık buluşmalar ikimizi de daha tedirgin ediyor. Mart başında telefon etti. Birkaç saat birlikte olmamızı sağlayacak bir çare buldum. Heyecanlandım. Nasıl? Şimdilik şu kadarını söyleyebilirim. Her şey sizin cesaretinize bağlı. Canım sıkıldı. Ben sana saygımdan dolayı çekingen davra. Bilmez miyim hocam? Sağ olun. Bana değil, başka birine karşı cesur olmanız gerekiyor. Kime? Şimdi söylesem telaşlanırsınız. En iyisi cesaretinizi toplamaya bakın ve mektubumu bekleyin. 2 gün sonra mektubu geldi. Daha mektubu okurken dizlerim titremeye başlamıştı. Ama çok direndi. Siz razı olmazsanız nasıl intikam alabilirim? Durmadan da cesaret veriyordu. Yavaş yavaş yumuşadım. Göze alabilirsem yıllarca hatırlayıp eğleneceğimiz benzersiz bir anımız olacaktı. Sonunda önerisini kabul ettim. Bay Yumuşak G'nin Ankara dışında bulunduğu bir gün bir başkası olarak Arzu'nun evine gidecektim. Olamaz. Bir öğle üzeri yabancı birini arar gibi beni evinden aradı. Saat 3'te beklediklerini söyleyerek adresi yazdırdı. Bilmiyormuşum gibi iyice de tarif etti. Takım elbise giymemi tavsiye etmişti. Dolapta beklettiğim elbiseyi giydim. 3'e 20 kala bir taksiye bindim. Eve yaklaştıkça heyecanlanmaya başladım. İçimi zifir gibi bir pişmanlık kapladı. Aklıma bin türlü aksilik geliyordu. Burası beyim. Lanet olsun. Her adımda kaçmayı düşünerek 3. kata çıktım. Artık geri dönülmez noktadaydım. Kadere teslim olup zili çaldım. Kapıyı Arzu açtı. Hoş geldiniz. Güzelliği başımı döndürdü. Böyle buyurun. Zengin döşeli, büyük, sıcak bir salona aldı. Oturmaz mısınız? Tanrım, ne kadar soğukkanlıydı. İmrenerek oturdum. O da karşımdaki koltuğa geçti. Havadan sudan konuşarak, ev ve teras hakkında genel bilgiler vererek gevşememi sağladı. Mavi bir yün kazak ve pantolon giymiş, saçlarını arkadan bağlamıştı. Yüzünde muz iplik, keyif ve zafer parlıyor. Ayak sesleri geliyordu. Teyzesi içeri girdi. Ayağa kalktık. Beyaz kısa saçlı, gözlüklü, cin bakışlı, ufak tefek bir kadın. Teyzeciğim, sözünü ettiğim bahçe mimarı beyefendi. Sanem, sus da okuyayım. Nasıl susayım? Şunların çevirdiği filme baksana. Biz de kendimizi cesur sanırdık. İlerleyip elini alafranga öptüm. Hoş geldiniz efendim dedi. Sert, kalın, tok bir sesi vardı. Hoş bulduk hanımefendi. Oturduk. Heyecanım birden azaldı. Çünkü bu sahne için hazırlıklıydım. Arzu teyzesinin terastaki bahçe için neler düşündüğü hakkında yeterli kopya vermişti. Sohbete daldık. Konuştukça açıldım. Canımıza okuyan bu kadınla oynamaktan zevk almaya başladım. Türk bahçe estetiğinin yarara dayandığını söyleyerek düşüncelerini hararetle destekledim. 15 dakika sonra teyzeyle iki sıkı dost olmuştuk. Ağzı kulaklarında, Arzu ne desem, ne istesem itiraz ediyordu dedi. Sizi dinledikten sonra herhalde beni haklı bulmuştur. Gözlerini bir çifte gibi Arzu'ya çevirdi. Arzu bu anı bekliyordu. Boynunu bükerek, "Evet teyzeciğim," diye yenilgiyi kabul etmiş göründü. Mimar Bey de böyle dediğine göre itirazlarımı geri alıyorum. "Teşekkür ederim. Şimdi sen beyefendiye terasımızı göster. Ben de çayı demleyeyim." Arzu önüme düştü. Halı döşeli dar bir merdivenden yukarı çıktık. Terasa açılan kapının önünde durdu. "Harikaydınız," diye fısıldadı. Dudaklarıma bir öpücük kondurup kapıyı açtı. Serin ve kuru bir rüzgar esiyordu. Saçları uçuşarak, "İşte bizim asma bahçemiz," dedi. Teras, toprak dolu tahta kasalar, kutular, fıçılar ve süslü saksılarla güzel bir bahçe gibi düzenlenmişti. Kış birkaç dayanıklı süs ağacının dışında bütün çiçekleri ve yeşillikleri tarumar etmiş. Yanı başımda durdu. "Burasını teyzemin istediği gibi yapmak şart oldu. Bu rüşveti hak etti." "Kocana ne diyeceksin?" "Söylemiştim, ev işlerini aldırmaz. Gerekirse bir uzman çağırdık, geldi. Tavsiyelerde bulundu," derim. Birbirimize bakarak bahçeden söz ediyormuş gibi geze geze alçak sesle konuşmaya koyulduk. Zaman insafsızca aktı. Çekinerek, "Hocam," dedi, "yarım saati geçti. Aşağıya insek mi?" "İnelim." Terastan ayrılıyorduk. Tam karşıdaki tek ve iki katlı bahçeli evlerin arasındaki inşaat dikkatimi çekti. İçim hop etti ama kendimi tuttum. Teyze bizi bekliyordu. Arzu çayla kek ve pasta getirdi. İstanbul'dan, eski günlerden, insanlardan söz ettik. İpek annesine seslenince teyze, "Sen otur, ben bakarım," dedi. Yaşından umulmayacak bir çeviklikle kalkıp koşar adım gitti. Yukarıda yalnız kalmasın diye yatağıma yatırmıştım. Sustu, baktı. Bakışı, belki de evinde olmanın verdiği güvenle, hiç görmediğim ve beklemediğim kadar kadıncaydı. Gözlerimizle birbirimize deli gibi sarıldık. Az sonra teyze kızla birlikte döndü. "Ne güzel bir çocuk. Arzu'nun minyatürü gibi," konuşup şakalaştık. Yanağından öpmeme izin verdi. İki olağanüstü saat geçirmiş. Arzu ile birlikte olmuştum. Saat 5'te izin isteyip kalktım. Olanca hızımla inşaata koştum. Kalfayı buldum. "Yukarı daireleri gezebilir miyim?" "Dikkatli ol, merdivenler kaba beton, tutunacak bir şey de yok." Zorlukla 4. kata tırmandım. Uzun zaman sonra karayı görmüş denizciler gibi sevinç naraları atabilirdim. Düşündüğüm gibiydi. Arzu'nun salonunu, çalışma odasını, balkonları ve terası görüyordu. Bu daireyi mutlaka, mutlaka, mutlaka almalıydım. Alamazsam kahrolurdum. Ama nasıl alacaktım? Bankalara çok borcum vardı. Ne yapacaktım? Ne? Bir çıkış yolu vardı ama Arzu'nun kabul etmesi gerekiyordu. Gece bir mektup yazıp sabah elimle postaya attım. Daha mektubumu almadan saat 11'de aradı. "Nurcancığım, buradan uzun konuşmak imkansız. Hemen kapatacağım. Dünkü sınavdan geçtik. Öğretmen çok memnun. Ayrıntılar mektupta hayatım. Öperim." Mektubu kahkahalarla gülerek okudum. "Sevgili canım hocam, olup bitenin tadını iyice çıkarmanız için her şeyi baştan anlatmak istiyorum. Çünkü telaştan bazı şeyleri atlamış, aktarmamış olabilirim. Bu yıl teyzeme bir heves geldi. Terası kendi zevkine uydurmak, çiçeklerin yanı sıra soğan, domates, biber, maydanoz filan da yetiştirmek istiyordu. Derken güneşliğin yerine çardak, çardağın yanına havuz istemeye başladı. Burası bostan mı diye çığlık çığlığa itiraz ediyordum ama bir adım bile geri atmıyordu. "Aa, bütün eski İstanbul bahçeleri böyledir. Sen ne bileceksin? Üstelik senin terasa çıktığın bile yok. Tatile gidene kadar yazın ben terasta oyalanırım. Çocuk da temiz hava alır." Doğru, son yıl kendimle uğraşmaktan bahçeye zaman ayıramamıştım. Ama o kadar emek verdiğim güzelim yerin kebapçı bahçesine dönmesine içim el vermiyor. Aramız iyi olmadığı için kesip atmayı da göze alamıyordum. Sizi görebilmek ve teyzemden dört başı mamur bir intikam alabilmek için bu fırsattan yararlanmayı aklıma koydum. Bir vaudeville senaryosu kurguladım. Canım hocam, isteğimi kolayca kabul etmeyeceğinizi biliyordum. Ama iki güvencem vardı. A. Sevginiz, B. Hayatla dalga geçmekten hoşlanmanız. Bu basit oyunuma katılmayı kabul etmeniz üzerine teyzeme çiçekçide bir bahçe mimarıyla karşılaştığımı, terastan söz açtığımı söyledim. Mimarın ağırbaşlı, ciddi, Yalnız biraz eski kafalı biri olduğunu ekledim. Üzülmüşüm gibi, galiba dedim. O da senin gibi pratik düşünüyor. Gelsin baksın olur mu olmaz mı fikrini söylesin. Ben sonuca razıyım. Teyzem umuda kapıldı. Çağır çağır bakalım sana mı hak verecek bana mı? Geldiniz ve teyzemi fethettiniz. Geliş sahnenizi yok sayıyorum. Çünkü ruh gibiydiniz. Bu kadar büyütüp korkacak ne vardı? A ve A hiç zor durumda kalmanıza izin verirler miydi? Hakkınızda o kadar atıp tutan, benim gibi toy ve safalak bir kızı kandırdığınızı ileri süren teyzem size hayran kaldı ve onun yüksek himayesinde 2 saat birlikte olduk. Ne hoş, korkusuz, sakin, huzurlu 1-2 saatti değil mi? Bu ne ince bir intikam. Şimdi işin kulisine geçiyorum. O gün yatana kadar durup durup övgüyle sizden söz etti. Her seferinde yeni bir özelliğinizi hatırlayıp belirtti. Bazı sözlerini parantez içinde aktarıyorum. Onu desteklediğiniz için sevinç içinde, akıllı, anlayışlı, işinin ehli bir adammış. Takım elbiseyle gelmenizi çok beğendi. Daha görür görmez kibar, ciddi bir adam olduğunu anladım. Elini öpmenizden, hele ben çay verirken ayağa kalkmanızdan çok memnun kalmış. Görgülü, soylu bir insan olduğu belli. İpek'le ilgilenmeniz, kızın size sokulması dikkatini çekmiş. Çocuk milleti iyi insanla kötü insanı hemen ayırt eder. Ayaklarınızı bile incelemiş. İnsanın karakteri ayakkabısından anlaşılır kızım. Ayakkabısı tertemiz, bağları özenle bağlıydı. Çorapları gergindi. Siz meğerse görücüye çıkmışsınız. Birkaç sözü daha var ki onların parantez içine sığması zor. Genç, alımlı, çekici bir kızsın. Bu sözleri dürüstlük gereği aktarıyorum. Bugün de nedense başka türlü bir güzeldin. Bunun sebebini erbabı anlar. İnsan hiç olmazsa şöyle bir bakar ayol. Adamcağız hiç bakmadı. Sana hitap ederken bile gözlerini kaçırıyordu. Senin şerrinden. Anlaşılıyor ki eşine çok bağlı bir erkek. Sonunda da şöyle dedi. Yakışıklı da sayılır. Keşke böyle biriyle evlenseymişin. Ey benim sevgili, kalpsiz hain teyzem. Beğenip sevmen, övgüler yağdırman ve bana uygun bulman için sadece 2 saatin yettiği o insan, hiç görmeden o kadar haksızlık ettiğin hocamdı. Bir şey çakar da bana eziyet edersin diye mum gibi oturdu zavallıcık. Bir de kendisi olabilseydi ve daha çok zamanı, ne yapardın acaba? Herhalde sen de benim gibi aşık olurdun. Sevene yılan bile dokunmaz. Bu büyük ve önemli sözü daha duymamış olabilirsin. Çünkü az önce uydurdum. Ama bir gün kalbi olan herkesin bu sözü benimseyeceğine inanıyorum. Oysa sen bize eziyet ediyorsun. Hocam, sizi özlemle kucaklıyor ve nasıl istiyorsanız öyle öpüyoruz. Ağlar.